Ayrım 19. Katalonya'ya selam. George Orwell, sayfa 237. Karımın otelde kalmasının hiç olmazsa şimdilik daha güvenli olacağı besbelliydi. Ortadan kaybolmaya çalıştığı anda hemen arkasına düşeceklerdi. Bana gelince acilen saklanmanın bir yolunu bulmalıydım. Bu durum beni iğrendiriyordu. Sayısız tutuklamalara rağmen tehlikede olduğuma inanmam neredeyse olanaksızdı. Tüm olanlar bana anlamsız görünüyordu. Ama kopu hapse götüren de bu budalaca saldırıyı ciddiye almamak olmuştu. Neden beni tutuklamak istesinlerdi? Ne yapmıştım ki? POUM'nin parti üyesi bile değildim. Tabiatıyla Mayıs çarpışmalarında silah taşımıştım ama tahminen 40-50 bin kişi de öyle yapmıştı. Üstelik şöyle doğru düzgün bir gece uykusuna da fena halde ihtiyacım vardı. Bu tehlikeyi göze almak ve otele gitmek istedim. Karım bunu dünyada kabul etmedi. Sabırla bana işlerin ne durumda olduğunu açıkladı. Ne yapıp ne yapmadığım fazla bir şey fark ettirmiyordu. Bu suçluların toplanması değil, düpedüz bir terör dönemiydi. Belirli bir eylemin suçlusu değil, troçkizm suçlusuydum. POUM milisinde görev almış olduğum gerçeği hapse atılmam için yeterli bir nedendi. Kanuna bağlı kaldıkça emniyettesin demektir. Biçimindeki İngiliz anlayışına sarılmanın bir yararı kalmamıştı. Kanun, polisin belirlediği bir şey olup çıkmıştı. Yapılacak tek şey sesimi kısmak ve POUM ile bir ilgim olduğunu gizlemekti. Ceplerimdeki evrakları karıştırdık. Karım üzerinde büyük harflerle POUM yazan milis kartımı, bir de geride dalgalanan POUM bayrağı ile bir grup milisin fotoğrafını yırtıp atmaya zorladı beni. Bunlar şu günlerde insanın tutuklanmasına neden olan şeylerdi. Fakat terhis kağıtlarımı saklamak zorundaydım. Üzerlerinde 29. tümenin damgasını taşıdıklarından bu bile tehlikeliydi. Çünkü muhtemelen polis 29. tümenin POUM'ye bağlı olduğunu biliyordu ama bunlar olmazsa bu defada asker kaçağı diye yakalanabilirdim. Şimdi düşünmemiz gereken şey İspanya'dan çıkmanın bir yolunu bulmaktı. Er geç hapse atılmak gün gibi aşikar iken daha fazla İspanya'da kalmanın hiçbir anlamı yoktu. Aslında ikimiz de sırf ne olacağını görebilmek için burada kalmayı çok isterdik. Fakat İspanyol hapishanelerinin dünya kötüsü yerler olacağını önceden sezmiştim. Aslında benim tahmin ettiğimden çok çok daha kötüydüler. Bir defa içeriye girince bir daha ne zaman çıkacağınızı asla bilemezdiniz. Üstelik kolumdaki sızıdan ayrı olarak sağlığım acınacak bir haldeydi. Ertesi gün İngiliz konsolosluğunda buluşmayı kararlaştırdık. Cotman ve McNair da oraya geleceklerdi. Pasaport işlemlerimizi yaptırmak muhtemelen birkaç günümüzü alacaktı. İspanya'dan ayrılmadan önce pasaportumuzun 3 ayrı yerde, polis şefliğinde, Fransız konsolosluğunda, Katalan göçmen dairesinde damgalanması gerekiyordu. Kuşkusuz tehlikeli olan polis şefliğiydi fakat İngiliz konsolosluğu belki de bizim POUM ile ilişkimiz olduğunu sezdirmeden işleri yoluna koyabilirdi. Besbelli yabancı troçkist zanlılarının bir listesi vardı ve çok muhtemeldir ki bizim isimlerimiz de bu listedeydi. Ama bir şans eseri belki de sınıra listeden önce varmayı başarabilirdik. Mutlaka bir sürü karışıklık ve manana olacaktı. Allah'tan burası Almanya değil de İspanya'ydı. İspanyol gizli polisinde kısmen Gestapo ruhundan bir şeyler vardı ama becerisinden fazla bir şey almamıştı. İşte böylece karımla ayrıldık. Karım otele döndü, ben de kendime yatacak bir yer arayarak karanlıkta başıboş dolaştım durdum. Somurtkan ve sıkkın olduğumu hatırlıyorum. Geceyi yatakta geçirmeyi çok arzuluyordum. Gidebileceğim hiçbir yer, sığınabileceğim hiçbir ev yoktu. POUM'nin hemen hiç yeraltı örgütü kurulmamıştı. Kuşkusuz önderleri er geç partinin lağvedileceğinin farkındaydılar ama bunun böyle bir toptan cadı avı ölçüsüne vardırılacağını asla beklememişlerdi. Gerçekten bunu o kadar az tahmin ediyorlardı ki POUM'nin lağvedilişine dek her gün POUM binalarındaki tadilat işlerine devam ettiler. Öteki işlerin yanı sıra önceleri banka olan yürütme kurulu binasında bir sinema inşa ettiriyorlardı. Sonuç olarak aslında her devrimci örgütün sahip olması gereken buluşma ve saklanma yerleri yoktu. Tanrı bilir, evleri polis baskınına uğramış, kaç kişi bu gece sokaklarda uyuyordu. 5 gündür yollarda bitkin düşmüş, en olmayacak yerlerde uyumuştum. Kolum felaket ağrıyordu ve şimdi de bu aptal herifler orada burada peşimde koşuyorlardı. Bunların yüzünden sokakta yatmak mecburiyetindeydim. Bütün düşünebildiklerim bu kadardı. Kafamda hiçbir doğru dürüst siyasi düşünce kurmuyordum. İşler olurken hiç böyle şeyler düşünmem zaten. Savaş ya da politikaya, boğazıma kadar battığımda hep böyle olur. Fiziki rahatsızlığın dışında hiçbir şeyin bilincinde değildim ve şu Allah'ın belası saçmalığın bir an önce sona ermesi için derin bir arzu duyuyordum. Sonradan olayların önemini kavrayabiliyorum ama tam işler karışık iken yalnızca olayın dışında kalmak istiyorum. Pespaye bir özellik belki de bu. Bir sürü yol yürüdüm. Merkez hastanesi dolaylarında bir yerlere vardım. Her şeye burnunu sokan bir takım polislerin gelip de evraklarımı aramayacakları bir yer bulup uzanmak istiyordum. Hava baskınlarına karşı yapılmış bir sığınağı denedim. Ama daha yeni kazıldığından her yanından su sızıyordu. Sonra devrim sırasında içi dışına çıkmış ve yakılmış bir kilise harabesine rastladım. Bir kabuktan ibaret kalmıştı. Moloz yığınlarını çevreleyen çatısız dört duvar. Yarı karanlıkta etrafı karıştırdım ve uzanabileceğim bir çukur buldum. Yıkık duvar yığınları yan gelip yatmak için hiç uygun olmuyor. Neyse ki ılık bir geceydi de birkaç saat uyuyabildim. 14. Barcelona gibi bir şehirde polis tarafından aranılan bir kimse olmanın en kötü yanı her yerin çok geç açılmasıdır. Dışarıda uyuyunca insan hep güneşin ilk ışıklarıyla uyanır. Ama Barcelona'daki kahvehanelerin hiçbirisi 9'dan önce açılmaz. Bir fincan kahve içebilmek ya da berbere girip tıraş olabilmek için saatlerce bekliyordum. Berber dükkanında bahşiş vermenin yasaklandığını belirten anarşist afişinin hala duvarda asılı olduğunu görmek tuhafıma gidiyordu. Afişte "Devrim zincirlerimizi parçaladı," diyordu. İçimden berberlere, gözlerini dört açmazlarsa çok yakın bir gelecekte zincirlerinin yerine takılacağını söylemek geldi. Gerisin geriye şehrin merkezine doğru yürümeye başladım. POUM binalarındaki kırmızı bayraklar indirilmişti. Yerlerinde cumhuriyetçi bayraklar dalgalanıyordu. Küme küme güvenlik askerleri kapılara birikmişti. Plaza ve Catalunya'nın köşesindeki Kızıl Yardım Merkezi'nde polisler pencerelerin çoğunu kırarak kendilerini eğlendirmişlerdi. POUM'nin kitap rafları boşaltılmış, Ramblas'ın aşağısındaki ilan tahtasına da POUM'ye karşı bir karikatür, gerisindeki faşist bir yüzle maskeli birisi yapıştırılmıştı. Ramblas'ın en dibinde iskelenin yanında tuhaf bir görüntüyle karşılaştım. Bir sıra milis hala cephenin çamuru ve pejmürdeliği içinde ayakkabı boyacılar için konulmuş sandalyelere bitkin bir halde yayılmışlardı. Bunların kim olduklarını biliyordum. Hatta içlerinden birini tanımıştım. Önceki gün cepheden döndüklerinde POUM'nin lağvedildiği haberiyle karşılaşan ve evlerine baskın yapıldığı için geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kalan POUM milisleriydi bunlar. Bugünlerde Barcelona'ya dönen her POUM milisi saklanmak ya da hapse atılmaktan birini seçmek zorundaydı. Doğrusu cephe hattında 4-5 ay geçirdikten sonra hiç de sevimli bir karşılama değil bu. İçinde bulunduğumuz durum hayli tuhaftı. Geceleri avlanmaya çalışan kaçaklar olmamıza karşın gündüzleri neredeyse normal bir yaşam sürdürüyorduk. POUM zanlılarına kucak açan ya da hiç değilse yataklık etmesi muhtemel her ev gözetleme altındaydı. Herhangi bir yabancının gelmesi halinde otel idaresinin hemen polise haber vermesi emredilmiş olduğu için bir otele ya da pansiyona gitmek olanaksızdı. Bu da geceyi dışarıda geçirmek anlamına geliyordu. Diğer yandan gündüz vakti Barcelona gibi büyük bir şehirde hayli güvenli sayılırdınız. Caddeler, güvenlik askerleri, hücum muhafızları, karabinerolar, alelade polis ve sayılarını artık tanrı bilir sivil giyinli casuslarla ağzına kadar doluydu. Ama yine de bunlar öyle her geçeni durduruyordu. Normal görünmeyi becerirseniz dikkati çekmekten kurtulurdunuz. İnsanı POUM binaları yakınlarında dolaşmaktan, kahvehane ve lokantalara gitmekten alıkoyan şey garsonların sizi tanımalarıydı. O gün ve ertesi gün umumi hamamlardan birinde yıkanarak bir hayli vakit geçirdim. Bu banyo hikayesi vakit öldürmek ve gözden uzak olmanın iyi bir yolu olarak pek hoşuma gitti. Maalesef aynı fikir birçok kişinin aklına gelmiş olacak ki ben Barcelona'dan ayrıldıktan birkaç gün sonra polis umumi hamamlardan birine baskın yaparak bir sürü troçkisti anadan doğma bir halde yakalamış. Ramblas'a çıkan yolun yarısında Marin Sanatoryumundan tanıdığım yaralı adamlardan birine rastladım. O zamanlar herkesin yaptığı gibi gizlice göz kırpıştık ve çaktırmadan caddenin daha yukarısındaki bir kahvehanede buluşmak için anlaştık. Marin baskına uğradığında tutuklanmadan kurtulmayı başarmış ama o da ötekiler gibi sokağa atılmıştı. Üstünde bir gömlekle dolaşıyordu. Ceketsiz kaçmak zorunda kalmıştı ve hiç parası yoktu. Güvenlik askerlerinin duvarda asılı duran kocaman renkli Maury'nin portresini nasıl alaşağı ederek parçaladıklarını anlattı. Maury, POUM'nin kurucularından biri, faşistlerin elinde esirdi ve o sırada kurşuna dizildiğine inanılıyordu. Karımla saat 10'da İngiliz konsolosluğunda buluştum. McNair ve Cotman da az sonra geldiler. Söyledikleri ilk şey Bob Similye'nin öldüğü oldu. Valencia'da bir hapishanede ölmüştü. Nedenini kimse bilmiyordu. Cesedi hemen gömülmüş ve oradaki ILP temsilcisi David Murray'in cesedi görme isteği reddedilmişti. Kuşkusuz ilk aklıma gelen Bob Similye'nin vurulduğu oldu. Bu o sıralar herkesin inandığı şeydi ama o zamandan bu yana geçen zamanda yanılmış olabileceğimi düşünüyorum. Sonradan ölüm nedeninin apandisit olduğu bildirildi. Daha sonra serbest bırakılan bir mahkumdan da Similye'nin hapisteyken hasta olduğunu öğrendik. Apandisit hikayesi belki de doğruydu. Murray'e cesedini göstermemeleri salt işgüzarlıktan olmuş olabilir. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Bob Similye yalnızca 22 yaşındaydı ve hayatımda rastladığım bedence en sağlam insanlardan biriydi. Tanıdığım İngiliz ya da İspanyollar arasında siperlerde bir tek gün bile hasta olmadan 3 ay geçirebilen tek kişiydi. Böylesine sağlam insanlar iyi bakıldıkları takdirde genellikle apandisitten ölmezler. Fakat İspanyol hapishanelerinin ne menem şeyler olduğunu, siyasi suçlular için hapishane haline getirilmiş yerleri gördükten sonra hasta adamların ne dereceye kadar iyi bakılma şahsına sahip olduğunu kavrayabilirsiniz. Bu hapishanelere zindan demek daha doğruydu. İngiltere'de bununla oranlanabilecek bir şey bulabilmek için ta 18. yüzyıla gitmek zorunda kalırsınız. İnsanlar uzanmak için bile yer olmayan odalara ağıla sokarcasına tıkıştırılıyor ve çoğunlukla bodrumlarda ve bunun gibi karanlık yerlerde tutuluyorlardı. Bu geçici bir tedbir de değildi. Bazen mahkumların 4-5 ay gün ışığı görmeden kapatıldıkları oluyordu. Günde 2 tas berbat bir çorba ve 2 parça ekmek gibi yetersiz yiyeceklerle besleniyorlardı. Aradan aylar geçince her nasılsa yiyecekler azıcık düzelir gibi olmuştu. Asla abartmıyorum. İspanya'da kodese takılmış herhangi bir siyasi sanığa sorun isterseniz. Bu hapishanelere ait hikayeleri çok çeşitli kaynaklardan duydum. Anlatılanlar inanılmayacak derecede birbirine uyuyor. Üstelik İspanyol hapishanelerine ben de birkaç kere göz attım. Sonradan hapise giren bir başka İngiliz arkadaşım da hapiste edindiği tecrübelerin Bob Similye olayını daha kolay anlaşılır bir hale getirdiğini yazıyordu. Similye'nin ölümü öyle kolayca edebileceğim bir şey değildir. Cesur ve yetenekli bir gençti. Faşizme karşı dövüşmek için Glasgow Üniversitesi'ni bırakıp gelmişti ve görebildiğim kadarıyla cephedeki görevini kusursuz bir cesaret ve şevkle yerine getirmişti. Bütün bunlara karşılık yaptıkları şey oğlanı hapse atmak ve sahipsiz hayvanlar gibi ölmesine göz yummaktı. Kocaman ve kanlı bir savaşın ortasında bir tek bireyin ölümü üstüne fazla lakırtı etmenin faydasız olduğunu biliyorum. Kalabalık bir caddenin ortasına düşen uçak bombası bir sürü siyasi zulüm ve işkenceden daha çok acı doğurur. Böyle bir ölüm olayında ise insanı hiddetlendiren şey ölümün aşırı anlamsızlığı oluyor. Bu çarpışmada ölmeye evet böyle bir şey normal karşılanır ama hayali bir suçlama nedeni bile olmadan sırf işgüzarlık olsun diye kodese atılmak ve yalnız başına ölüme terk edilmek bu bambaşka bir mesele. Böyle bir şeyin Similye'nin olayı istisna olmuş olsa bile nasıl olup da zaferi yakınlaştırabileceğini göremiyorum bir türlü. O akşamüstü karımla Cop'u ziyaret ettik. İncommunicado olmayan mahkumları ziyaret edebiliyordunuz. Yine de 1-2 defadan fazla gitmek güvenli değildi. Polis gelen gideni gözlüyordu. Hapishaneye çok ziyaret yapınca Troçkistlerin arkadaşı diye damgalanırdınız ve muhtemelen sizin sonunuz da hapis olurdu. Şimdiden birçok kişinin başına gelmişti bu durum. Cop incommunicado değildi. Görme iznini günlük çıkarmadan verdiler. Bizi çelik kapılardan içeri götürürlerken cepheden tanıdığım bir İspanyol milisi 2 güvenlik askeri arasında dışarı çıkarılıyordu. Gözleri benimkilerle karşılaştı, göz kırpıştık. İçeride ilk gördüğümüz kişi birkaç gün önce vatanına dönmek üzere yola çıkan Amerikalı bir milisti. Evraklarının hepsi usulüne uygundu ama yine de onu sınırda tutuklamışlardı. Muhtemelen hala çizgili kadifeden pantolon giydiği ve bundan ötürü milis olduğu anlaşıldığı içindi. Birbirimizin yanından sanki tümüyle yabancı iki insanmışız gibi geçip gittik. Korkunç bir şeydi bu. Bu adamı aylarca tanımış, onunla aynı sığınağı paylaşmıştım. Yaralandığımda benim cephe gerisine taşınmama yardım etmişti. Ama şimdi yapılabilecek başka bir şey de yoktu. Mavi üniformalı muhafızlar vızır vızır dolaşıyorlardı. Fazla adam tanımak benim için felaket olacaktı. Sözüm ona hapishane denilen yer bir dükkanın bodrum katıydı. Her biri 40'ar metrekarelik iki odaya 100'e yakın adam tıka basa doldurulmuştu. Burası gerçekten 18. yüzyılın namlı İngiliz zindanlarına benziyordu. Buram buram pis kokular, insan vücudu yığınları, tam takır eşyasızlık. Yalnızca taş bir zemin, bir sedir ve yırtık pırtık birkaç battaniye ve pencerelere takılmış paslı demir kepenklerden sızan bulanık bir ışık. Duvarlara "Visca Pom", "Viva la Revolution" ve benzeri devrimci sloganlar karalanmıştı. Burası aylardır siyasi tutukluları hapsetmek için kullanıla gelmişti. Bağırıp çağırmalar kulakları sağır ediyordu. Şimdi ziyaret saati olduğundan ortalık kımıldanamayacak kadar insanla dolmuştu. Hemen hepsi emekçi sınıfın en fukaralarındandı. Hapisteki erkekleri için getirdikleri zavallı çıkınlarından yiyecekler çıkaran kadınlar görüyordunuz. Mahkumlar arasında Marin sanatoryumundan getirilmiş yaralılar da vardı. İkisinin bacakları kesikti. Birini koltuk değneklerini almadan hapishaneye getirmişlerdi. Tek ayak üstünde sekip duruyordu. Yaşı 12'yi geçmeyen bir oğlan çocuğu da göze çarpıyordu. Anlaşılan artık çocukları da tutukluyorlardı. İnsanların uygun sağlık tertibatı olmadan bir araya tıkıştırıldıkları zaman çıkan iğrenç kokular burnunuzun direğini sızlatıyordu. Kop dirseğiyle kalabalığı dürterek yanımıza ulaştı. Renkli tombul yüzü her zamanki gibi görünüyordu. Bu pis yerde üniformasını temiz, tertipli tutmuş, hatta tıraş olmayı bile becermişti. Mahkumlar arasında halk ordusu üniforması taşıyan bir başka subay daha vardı. Zorla birbirlerinin yanından geçerken karşılıklı selamlaştılar. Bu jest hayli acıklı oldu. Kop'un morali yüksek görünüyordu. Neşeyle, "Eh, hepimizi kurşuna dizecekler sanıyorum," dedi. Kurşun kelimesi içime bir çeşit ürperti verdi. Daha yenilerde vücuduma bir kurşun girmişti. Neler hissettirdiği belleğimde halen canlıydı. Yakından tanıdığınız bir insanın başına böyle bir şey gelmesini düşünmek hiç sevimli olmuyor. O sırada POUM'nin belli başlı adamlarının, bu arada Kop'un da vurulacağına kesin gözüyle bakıyordum. Nin'in ölümüyle ilgili söylentiler daha yeni sızmıştı. POUM'nin ihanet ve casusluk ile suçlandığını hepimiz biliyorduk. Her şey muazzam bir düzmece yargılama yapılacağını ve arkasından önder troçkistlerin katledileceğini haber ediyordu. Yardım edemeyeceğinizi bile bile arkadaşlarınızı hapiste görmek çok korkunç bir şey. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Buraya gelirken Kop, kendi ülkesinin yasalarını çiğnediğinden Belçika makamlarına başvurmanın bile bir yararı olmayacaktı. Konuşmanın büyük ağırlığını karıma bıraktım. Titreyen sesimle söylediklerimi gürültüden kendim bile duymuyordum. Kop öbür mahkumların arasından edindiği arkadaşları ve muhafızları anlattı bize. Bazıları iyi adamlarmış, bazıları ise ürkek mahkumları döverek eğleniyorlarmış. Sonra domuz yemine benzeyen yiyeceklerinden söz etti. Neyse ki biz bir yiyecek paketiyle sigara getirmeyi akıl etmiştik. Daha sonra Kop tutuklandığında elinden alınan evraklardan bahsetmeye başladı. Savaş Bakanı'nın Doğu İstihkam Komutanı olan Alba'ya yazılmış mektubu da bunların arasındaymış. Polis bunu ele geçirmiş ve geri vermeyi reddetmişti. Mektubun hala polis şefinin bürosunda olduğu söyleniyormuş. Geri alınabilse her şey çok farklı olabilirdi. Böyle bir şeyin ne kadar mühim olabileceğini hemen anladım. Savaş Bakanı ve General Pozas'ın tavsiyesini taşıyan böyle resmi bir mektup Kop'un iyi niyetini bona tides kanıtlardı. Fakat iş mektubun varlığını ispatlamaktı. Zarf polis şefinin bürosunda açıldığı takdirde alçağın biri tarafından imha edileceğine muhakkak gözüyle bakılabilirdi. Onu bir ihtimal geri alabilecek bir tek kişi vardı. O da mektubun yazıldığı subaydı. Cobb bunu düşünmüş ve hapishaneden kaçırıp postalamamı istediği bir mektup yazmıştı. Fakat besbelli ki şahsen gidip o adamı görmek daha çabuk ve daha güvenli olurdu. Karımı Cobb'la bırakıp dışarı fırladım. Uzun bir aramadan sonra bir taksi buldum. Zamanın her şey olduğunu biliyordum. Şimdi saat 5:30 sularıydı. Muhtemelen albay bürosundan 6'da ayrılırdı. Yarına kadar Tanrı bilir mektup nerede olacaktı. İmha edilmiş ya da sanıklar birbiri arkasından tutuklanınca ortaya yığılan evrakların kargaşasında bir yerlerde kaybolmuş olabilirdi. Albayın bürosu iskelenin aşağısında Savaş Bakanlığındaydı. Merdivenlerden aceleyle çıkarken kapıdaki hücum muhafızı uzun süngüsüyle yolumu kesti ve evraklarımı görmek istedi. Terhis kağıdımı suratına doğru salladım. Okuyamadı tabii ama kağıtların anlaşılmayan sihriyle büyülenerek geçmeme izin verdi. İçerisi merkezi bir avlunun çevresinde her katta yüzlerce ofis odasıyla kocaman tavşan kümesi gibiydi. Ve tabii burası İspanya olduğu için aradığım ofisin bunlardan hangisi olabileceğine dair kimsenin en ufak bir fikri yoktu. Durmadan tekrar ediyordum. El Coronel, Jete de Ingenieros Ejército de Este, Albay Başmühendis Doğu Ordusu. Millet gülümsüyor ve zarif bir tavırla omuzlarını silkiyordu. Aklına esen beni ayrı bir yöne gönderiyordu. Bu merdivenden yukarı çıkan, şu merdivenden aşağı inen, sonu hiçbir yere çıkmayan koridorlar boyunca döndürdüler beni. Zaman akıp gidiyordu. Kabus görüyor gibiydim. Merdivenlerin basamaklarında bir aşağı bir yukarı koşup duruşum, gelip geçen ilginç adamlar, her yere dağılmış kağıtlarıyla karmakarışık ofislerin açık kapılarından içeri göz atmalar ve tıkırdayan daktilolar. Zaman akıp gidiyordu ve muhtemelen bir insan için ölüm kalım meselesiydi bu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 248.